Ayrım on. Bir haksızlığın yarattığı acı. O ufacık şeyleri boğazımdan almalarıyla birlikte püf başladım uzamaya. Okulun en ünlü kılıksızının pantolonları diye bilinen pantolonlarım beni kentin maskarası yaptı. Kollarım da incecik bir çıtayken düzgünce birer sopaya dönüştüklerinden onları hiç durmadan hareket ettiriyordum. Maskara, ödlek, hanım evladı, tekme yumruk ve morarmış göz, artık başım önde dönmüyordum eve. Beden eğitimi derslerini çok sevmeye başlıyordum. Bütün çabalarımı büyümek ve güçlenmek için harcıyordum. Morris bile hayranlık içindeydi. Sana dememiş miydim küçüğüm? O eski şakasından vazgeçmişti. Ben küçükken diye bir hikayeye başlamam, sen o zaman daha mı küçücüktün küçüğüm demesine yeterdi. Şimdi bunu bırakmıştı. Sınıfımın en büyük çocuğu futbolda birinci, Joroka'nın boyuna yerleşmiştim. Ama en büyük merakım yüzmeydi. Yüzmek, John'u Weissmuller'in gerçekten Tarzan olduğunda yüzdüğü gibi yüzmek. İtiraf etmek gerekir ki, fay yolunda göz yummasıyla öğleden sonra bazı dersleri asıyordum. Ama yolların uzağından geçerek babamın muayenesinin bulunduğu yoldan kaçınarak tabanları yağlayıp Potengi Su Sporları Merkezi'ne koşuyordum. Avucuma sığacak kadar küçük bir mayo giyme alışkanlığı edinmiştim. Şuş, Tanrı aşkına ölçülü ol. Her gün biraz daha büyük bir zafer kazanmış olarak dönüyordum. Şuş, her gün olmaz. 3 günde biri aşma. Başarılarımla kendimden geçiyordum. Biliyor musun Fayol, bugün Su Sporları Merkezi ile spor kulübü arasında yüzerek gidip gelmeyi başardım. Yakında aynı yolu farkına varmadan çaba harcamaksızın geçeceğim. Fayol keyif içinde beni dinliyordu. Haklı olup olmadığımı bilmiyorum ama artık o hüzünlü ve cılız çocuk olmadığını görmek insanın hoşuna gidiyor. Her gün senin yüzünden kendimi cezalandırmak zorunda kalıyorum. Zahmetine değmiyor mu? Evet, ama sen yüzmeye gittin mi? Dönünceye kadar duayı kesmiyorum. Bu süre boyunca yüreğim deli gibi çarpıyor. Tehlike yok Fayol. Yakında, çok yakında Travesta Lira rıhtımına kadar bile gidebileceğim. Bütün bunlar çok güzel çocuğum. Ama otur şuraya, şu iskemlenin üzerine ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor seninle. Dediğini yaptım. Ne oluyordu? Biri beni evdekilere gammazlayacak mıydı? Su sporları merkezinde olup bitenlerin tümünü biliyorum. Güldüm. Ama Fayol, birlikte soyunmamız seni de kızdırmadı ya. Hayır, bu önemsiz. Hiçbir kötülüğü yok. Ama pazar günleri orada yüzmeye giden daha büyük öğrencilerle konuştum. Açık demirlemiş büyük gemilerin yakınına kadar yüzen çocukları olduğunu biliyorum. Doğru mu? Evet, ama yalnızca Jonas Onario ve Ebenezer gibi büyük yüzücüler. Şimdilik o kadarı bana göre değil. Daha iyi yüzdüğün zaman bile gemilerin yanına kadar yüzmeyeceğine söz vermelisin. Neden fayol? Çünkü oralarda köpek balıklarının kaynaştığı, gemilerden atılan yiyecek kalıntılarının bu balıkları çektiği söyleniyor. Bu da doğru. Öyleyse, ama şimdiye kadar kimse köpek balıklarının saldırısına uğramadı. Yine de bir gün olabilir, değil mi? Hatırım için gitmeyeceksin oraya Şuş. Daha sonra sana söz verebilirim. Şimdilik öyle uzaklara gidebilecek kadar iyi yüzmüyorum. Bir ayrıntıyı anımsadım. Fayol, karpuz sever misin? Bu ipe sapa gelmeyen soru karşısında şaşırarak gözlerini fal taşı gibi açtı. Pek sevmem, sever gibi görünürüm. İyi, ama konuştuklarımızda bunun ilgisi ne? Bir ilgisi var. Karpuz kokusu güçlü müdür? Çok güçlüdür. İyi işte, bütün kulüp yüzücülerinin bildiği bir uyarı bu. Köpek balıklarının karpuza benzer bir kokuları var. Bir çocuk bu kokuyu duydu mu karpuz diye bağırır. Kimse kalmaz ortalıkta. Herkes mendireye doğru kaçar. Biri kıyıdan çok uzaktaysa koku geçinceye kadar hemen bir kayaya atlar. Fayon elini göğsüne götürdü. Korkudan neredeyse morarmıştı. Şuş, bana bunu söyleme. Bir daha hiç içim rahatlamayacak. En sevecen sesimle konuştum. Korkma Fayol, benim başıma hiçbir şey gelmez. Uzaklara yüzmeyeceğime söz veriyorum. İdman yaptığım zaman da hep evlerin bulunduğu yere doğru gidiyorum. Rahat bir soluk aldı ve verdiğim sözle yatışmış göründü. Peki, ama söz verdiğini unutma. Sonu gelmez bir gevezelikti bu. Büyük bir rahatlıkla bir konudan ötekine atlıyordum. Düşünebiliyor musun Adam? King Kong'la boğuşan Tarzan. Müthiş bir şey olurdu bu. Evet, ama gorilin yanında Tarzan tavuk gibi kalırdı. Sana öyle geliyor. Tarzan ormanın çocuğunda neredeyse King Kong boyunca bir maymunla dövüşüyor Tarzan. Hem sonra bütün fillerin yardımına koşması için savaş narasını atması yetiyor. Matrak bir boğuşma. Tatlı bir esinti doluyordu yemek odasına. Kitap yanı başımdaydı. Ama cesareti nereden bulmalı? Rüzgar beni çok uzaklara götürmek istiyordu. Apaç adını verdiğim rüzgardı bu. Vinnetou bozkırlarda koşar, uzun ve siyah saçlarını dalgalandırırken esmeye başlayan rüzgar. Şimdi sıra Vinnetou tutkusundaydı. Babam 3 kitabı da almış, okuduktan sonra kitaplığa bırakmıştı ve kitaplar gizli bölmenin yolunu tuttu. Elimin altında hep kitaplardan biri vardı. Annemin komşu kadınlara yaptığı yorumları işittikçe gülümsüyordum. Bu iyiliği var, sorun çıkarmadan çalışıyor, notları çok iyi, yalnızca matematikten biraz zayıf. Matematik korkunç bir şeydi. Fayol bizim sınıfın öğretmeni olduğundan beri notlarım biraz düzelmişti. Öğretmen olarak fayol ve sayıdan çok harfi olan cebir işime geliyordu. Gördün mü adam, okulda herkes bana saygı gösteriyor. Kimse bana bulaşmıyor. Artık yavaş yavaş küçük bir adam olduğuma sen de inanıyor musun? Hem de nasıl? Yakında bana gereksinme duymayacaksın. Ben de gidebileceğim. Yine başladın saçma sapan şeyler söylemeye. Üçüncü keredir bana bundan söz ediyorsun. Kimse kaçınılmaz olandan kaçamaz. Amma da yaptın be adam. Keyifliyiz. Apaç rüzgar esiyor. Sen gelip havayı bozuyorsun. Birbirimize surat ediyorduk. Ve düşüncem nesnelerin gizinde kayboluyordu. Gerçek şu ki topu topu 12 yaşındaydım. Zaman geçiyordu. Okuldaki ikinci yılımın ortasındaydım. Ve hayatım düzeliyordu. Daha uzun süre plajda kalmama izin veriyorlardı. Orada bütün ağaçları tanıyordum. Sıtma ağacında gizli bir yığın şey vardı. Ve akşamları pencereden kaçmanın heyecanı ne büyüktü. Tavukları ürkütmeden duvarda yürümenin ve Hint kirazının dallarına tırmanmanın. İki kümesi büyük bir tel ayırıyordu. Bir yanda lekesiz beyaz giysileri içinde Leron tavukları. Hepsi de birer kamelyalı kadındı. Kitabı okumak için yanıp tutuşuyordum. Öbür yanda çok geniş alev kızılı etekleri, tepelerinde hafif sararmış küçük dantel başlıklarıyla pek zarif olan Rhode Island Red tavukları. Bütün yaptıkları büyük bir ağırbaşlılık içinde oluyordu. Yaşayışlarını seyrederek duvarın üzerinde saatler geçiriyordum. Karınlarını doyurmak için büyük bir incelikle eğiliyorlardı. Mısır değil de pırlanta yiyorlardı sanki. Yemleri gagalarken çirkin olmayan bir ses çıkarıyorlardı ama dilleri garipti. İngilizce olmalıydı. Oradan başka bir şeye geçiyordum. Evdekiler bir dostum olmasına izin vermişlerdi. Karşıdaki evde oturuyordu. Ve o da benim kadar gözetim altındaydı. Kentin en zengin çocuğu olarak ün salmıştı. Otomobille gidip geliyordu. Çoğu kez kornası inek gibi böğüren bu büyük arabaya onunla binip okula gidiyordum. Evi kocamandı ve her yanı kapalıydı. Güneş korkusuyla cephedeki pencereleri hiç açmayan teyzeler elinde büyütülüyordu. Pazarları zaman kaybetmemek için garajdan çıkar çıkmaz dua etmeye başlayan iki teyzenin arasına oturarak büyük otomobille ayine gidip geliyordu. Teyzelerinden biri çok uzun boylu ve çok zayıftı. Öteki ufak tefek ve yüz yuvarlaktı. Giysilerinin yakası çenelerine kadar çıkıyor, hep pırıl pırıl parlayan siyah rugan ayakkabılar giyiyorlardı. Ayda bir kere öğütle ve tembihlerle yüklü olarak gelip benimle oynamasına izin veriyorlardı. Bugün mü geliyor? Adam düşüncelerimi okuyordu. Gelmesi gerek. Siz de teyzelerden korkuyor musun? Teyzelerden mi? Hayır. Bir keresinde benimle konuştular. Din ve inanç birliğine 10 yaşında vardığımı öğrenince haç çıkardılar. Credo, pes pek küçük. Çocuklar küçük İsa'yı 6-7 yaşındayken tanımalılar. Ruhları daha bembeyazken. Belki ama daha önce yaşadığım yerde kimsenin bunu aldırdığı yoktu. Uzun boylu olanı bana acımayla baktı ve sordu. Neden? Annenle baban kafir miydi? Bu sözler üzerine ufak tefek olan haç çıkardı. Okulda fayol kafirin protestanla aynı anlamı geldiğini bana açıkladı. Adam sözümü keserek üsteledi. Peki ama bugün gelmiyor mu? Gelmesi gerektiğini daha önce sana söyledim. Teyzeleri onun da küçük bir adam olduğunu düşünüyorlar kuşkusuz. Bir küçük adam. Bu sözcükler benim için büyük bir has kaynağıydı. Adam için de sanırım. Ve babam hizmetçilerle gevezelik edemeyecek kadar büyüdüğüme inanıyordu. Dada ile bile. Artık ona dada diyemeyecektim. İzora, anladın mı? Adı İzora onun. Ardından daha da sert bir uyarı. Seni mutfakta görmek istemiyorum. Mutfak çocuklara göre bir yer değil. Adam gelip gelmeyeceğini neden bu kadar soruyorsun bana? Çünkü bugün can kurtaran günü. Yerimden fırladım. Doğru. Beni evlat edinen aile, dolayısıyla kuzenim olan çocuk bacağını kırmıştı. Babamın muayenesinde kırığın filmini alacaklardı. Bir can kurtaran gerekiyordu. Hastanede bir tek can kurtaran bulunduğundan akşam için önceden ayarlanmıştı. Saat 8'de babamı almaya gelecekti. Nedenini kestiremediğim halde onunla gitmem istenmişti. Gerçek şu ki bacağına macağına aldırdığım yoktu. Bütün istediğim can kurtarana binmekti tabii ki. Kendimi bildim bileli bu düşünce kafamı kurcalıyordu. Vaktimiz olacak. Kaldırımda bir süre oynayabiliriz. Akşam yemeği daha erken yenecek çünkü bizimki dolu mideyle çalışmayı sevmez. Her şey önceden kararlaştırıldı. Onun da adı Joazino'ydu. Joao Galvão de Medeiros. Her zaman iyi giyimliydi. Mavi kaşmir pantolon, ipekli gömlek. Her zamanki saatte akşam yemeğini yemiş ve parktaki sıralardan birine oturmuştuk. Yanmış kibrit çöpleriyle arabaların üzerine bahse giriyorduk. Yoldan geçen her otomobilin plakasında 9 rakamının bulunup bulunmadığı bahsimizin konusuydu. Ve oyun çok yavaş gidiyordu. Çünkü Natal'da pek az araba vardı ve üstelik akşamları sokakta kalanların sayısı daha azdı. Zaman zaman teyzeler üşütmemek için omuzlarına bir şal almaya dikkat ederek evlerinin üst kat penceresinden başlarını uzatıyorlardı. Nöbetleşe çıkıyorlardı pencereye. Saati geldiğinde de küçük bir çanı çalıyorlardı. Joazino saçlarını düzeltiyor, gömleğiyle pantolonuna çeki düzen veriyor, elimi sıkıyor ve uzaklaşıyordu. Her zamanki gidiş saati 8.30'u geçmezdi. Kapıda Dada, hayır Dada da değil, Izoura, gözü oyunumuzda hava alarak gelip geçenlere bakıyordu. Bahçe yollarının birinden çok güçsüz bir miyavlama yükseldi. Oyunu kestik ve bekledik. Miyavlama daha güçlü olarak tekrarlandı. Gidip bakalım. Çimenlere atladım, elimi uzattım ve mini mini bir kediyle geri çektim elimi. Zavallı, bırakılmış, burada kalırsa bir araba onu ezer ya da bir köpek parçalar onu. Joazino avucumdaki küçük hayvanı okşuyordu. Erkek mi, dişi mi? Bakacağız. Şurası şu sokak lambasının altı daha aydınlık. Kediye baktım. Daha da kötü, bir dişi kedi bu. Nereden biliyorsun? Joazino'ya şaşkınlıkla baktım. Teyzelerinin ondan her şeyi sakladıkları gerçekti. Bir dişi kedi bu, görmüyor musun? Onu alabilir miyim? Al. Kollarında küçük dişi kediyle pek mutluydu. Onu durup dinlenmeksizin okşuyordu. Senin hiç hayvanın olmadı mı? Hayır senin. Benim şu köpeğim var. Adı Tulu. Gerçek bir köpek değil çünkü eciş bücüş. Her yanı onarılmış. Bende o da yok. Tavukların da mı yok? Yok. Aklıma bir şey geldi. Neden kediyi evine götürmüyorsun? Birden ortaya çıktığı için de adını Aparecido koyarız. Dipnot 11. Aparecido, hayalet, hortlak. Teyzelerim izin vermezler, emin olabilirsin. Ama burada kalırsa ölecek. Onu gizlice götürebilirsin. Evdeki bahçıvana söylersin. O büyük bahçede kimse onu bulamaz. Bulurlar. Her sabah ayinden önce teyzelerin bahçeye dua etmeye çıkarlar. Kediyi görüverirler. Kurbağalara, sümüklü böceklere bile katlanamıyorlar. Ne kötü insanlar. Kötü değil, alışkanlıkları yok. Ancak çiftliğe gittiğimde hayvanlarla oynarım. Orada evet. Sorunu nasıl çözümleyeceğimizi düşünerek sustuk. Niçin sen evinde gizlemiyorsun? Bizde bir tek hizmetçi odası var. Bir bakalım mı? İzora'ya doğru koşmaya başladık. Yavrum, o pis hayvanı dışarıda bırak. O pis bir hayvan değil Dada. Küçük, güzel bir dişi kedi yavru. Yarına kadar gizlememiz gerekiyor. Yarın bir çözüm buluruz. Onu odanda gizleyemez misin? Delirdin mi sen? Her yer pirelerle mi dolsun? Yalvardım. Zavallıcık ölecek. Kabul et Dada. Yarına kadar fazla değil. İzora kararını verdi. Belki de yanda avadanlıkta bir yığın eski sandık var. Kediyi oraya koyabiliriz. Ama durumu kendisine bağlı. Miyavlamaya kalkarsa bu yutmuştur. Miyavlamayacak. Bak ne kadar uslu. Üşümezse sakin sakin oturur. Hadi öyleyse. Saati unutmuştuk. Önemli olan Aparecido'yu kurtarmaktı. Izora mutfağa gidip bir mum getirdi. Göğsünde kediyle onu izledim. Joazino merdiven başında bekledi. Ben Izora'nın ardından indim. Izora kapıyı açtı. Burası da pek pis. Bütün bu eski püskü şeyleri neden yapmıyorlar şaşıyorum doğrusu. İyice bir sandık aradı. Mumun titrek ışığı odayı gölgeler ve hayaletlerle dolduruyordu. Onu şunun içine koyalım. Üstümün başımın toz ve örümcek ağıyla kaplanmasına hiç niyetim yok. Tam o sıra hayatımın en büyük trajedisi oldu. Her şeyi unutmuştum. Can kurtaranı, saati, kırığın çekilecek filmini. Babam yarım saat önce hazırlanmış ve beni uyarmak için aşağı inmişti. Kapıya yürüdü ve bizi görmedi. Evin içinden geçti. Bekleyen Josina ile karşılaştı. Öfkelendi ve kim bilir neler kurmaya başladı. Nerede? Joazino yaprak gibi titriyordu. Bu ses gözünü yıldırmıştı. Odaya ve mum ışığını gösterdi. Yüreğim çarparak dışarı çıktım. Buraya geldik kafalı pis herif. Merdiveni çıktım. Dizlerim birbirine çarpıyordu. Tek söz söyleyecek halde değildim. Koluma yapıştı. Önünden yürüdüm. Küçük bahçede durduk. Işıkta gözleri de sesi kadar öfkeliydi. Söyle küçük serseri, hizmetçinin odasında ne yapıyordun? Pis serkeş. Hemen yukarı çık. Filmin alınışını görmeye gelmeyeceksin. Can kurtaranın canavar düdüğü yolun başında çınladı. Beni delip geçiyordu sanki. Babam bana sırtını döndü. En ufak bir tepki gösteremiyordum. Utançtan ve üzüntüden ölmüştüm. Joazino'nun kaçtığını, koşarak evine döndüğünü bile görmemiştim. Yerimden kımıldayamıyordum. Gırtlağımdaki acılı bir düğüm ağlamama engel oluyordu. Bir soru beni kovalıyordu. Bütün bunlar neden tanrım? Bahçede esen rüzgar terimi buz gibi yapıyordu bedenimde. Izora öfkeyle merdiveni çıkıyor, bana doğru geliyordu. Acımı anlıyordu. İncelikten yoksun düşünce biçimiyle bir çocuğa böyle davranmayı cinayet saymaktaydı. Gir içeri gel. Beni yavaşça itiyordu. Acı portakal çiğnemiş gibi dişlerim gıcırdıyordu. Hadi gir içeri. Yarın her şeyi annene anlatacağım ve bu iş bitecek.